Ayrım 3. Köksüz Hayatlar. Nuray Çevirmeci, sayfa 37. 5. Bölüm. Bahar'ın en güzel günlerinde her zamanki gibi okul çıkışı arkadaşlarıyla kalabalık bir grupla yürürken onu karşıdan gördü. Utangaç bir bakışla kendisini seyrediyordu. Su'nun anladığı kadarıyla yanına gelmeye cesaret edememişti. Bu Su'nun çok hoşuna gitmişti aslında. Ama görmezden geldi. Su yalnız kalana kadar arkadan takip etti. Yalnız kalınca yanına gitti ve ben senden çok hoşlanıyorum. Bir yerde bir şeyler içelim mi? Dedi. Ne diyeceğini bilemedi Su. O güne kadar kimseyle çıkmamıştı. Ne denir bilmiyordu. Olabilir dedi. Hadi gidelim demesin mi? Olmaz. Bugün olmaz. Ben sana haber veririm. Dedi. Su zaten okulda, arkadaş çevresinde, ailesinde de hep güzel ve havalı bir kız olarak bilindiği için giyinip süslenip buluşmaya da öyle gitmesi gerekirdi. Akşam evde ne giyeceği, ne konuşacağını düşünmeye başladı. Ertesi gün ve ilerleyen günlerde Su'yu uzaktan takip etmeye devam etti. Tam bir hafta bekletebildi. O güne kadar okuldan da çıkma teklifleri gelmişti ama Su kimseye güvenemiyordu. Şimdi ise durum farklıydı. Zaten komşulardı, aileleri çok iyi görüşüyordu, belki de o yüzden güvendi. Biraz da hoşlanıyordu, yakışıklıydı. Delikanlılık diye boşuna dememiş eskiler, o yaşlarda insanı bambaşka heyecanlar sarıyor. Biraz da boş hayallerle cumartesi günü için randevu verdi. Bir şeyi itiraf etmeliyim, erkek arkadaşım olursa birlikte daha çok gezeriz diye düşündüğüm için teklifi kabul ettim aslında. Cumartesi sabahı duşunu aldı. Dükkanları evlerinin altında olduğu için saçlarını kurutmadan hemen aşağı indi, saçlarını fönletti. Buluşacakları saat yaklaştıkça eli ayağı titriyordu. Kokuyu çok seven bir kadın olarak parfümünü de sıktı, artık hazırdı. Anneannesi ve annesi nereye gidiyorsun diye sorsalar da arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz demişti Su. Evden çıkıp hızlı hızlı buluşacakları pastaneye girdi. Baktım bizimki oturmuş bekliyor. Yıllar sonra bile tokalaşırken elinin titrediğini hatırladıkça gülüyordu Su. Bir saat beni bırakmak istemedi, muhabbet için sürekli konuşuyordu. Nihayet kalktık, birlikte yürümek istedi. Ama babası çok tutucu bir baba olduğu için asla birlikte yürüyemezdi Su. Önden o, arkana eve kadar gittiler. Sonraki günlerde sokak aralarında gizli saklı buluşmaya devam ettiler. Ali bazen Su'yu sadece görebilmek için annesinin dükkanına çeşitli bahanelerle geliyordu. Zaman ilerledikçe sevgileri ve heyecanları artıyordu. Ama Su'nun liseye gitmesi, ders çalışması gerekliydi. Gerçi Ali hiç öyle düşünmüyordu. Su liseye başlamadan, onun tabiriyle gözüm açılmadan söz yüzüğü takmak istiyordu. İlişkilerin adı belli olsunmuş. Su konuyu annesiyle paylaştı. Annesi önce okulunu bitir, söz sonra yapılır deyip tepki koydu ama kendisi de sevdiği kişiyle dedesi istemediği için evlenemediği, Su'nun gerçekten aşık olduğunu sandığı için ona çok anlayışlı davrandı. Çok rahatlamıştı Su. Annesinin erkek arkadaşı olduğunu bilmesi iyi olmuştu. Bir an içi yandı Su'nun. Hep ödelediği, güçlü yürümeye çalıştığı, içinde biriktirdiği yangınların dumanı tüttü. Nurlar içinde yatsın canım anneciğim, annemin hayatta olduğu dönemler bizim ailemizin lale devriymiş. Hepimizin memnun olması için elinden gelen fedakarlığı gösterirdi. Annemi kaybedince daha iyi anladım. Hayatta her şeyin değeri kaybedince anlaşılıyor. İnsan kaybetmeden değer bilmeli diyebildi. Yıllardır içinde ne fırtınalar, kasırgalar esmişti. Genç yüreği çatırdamış, kırılmıştı. Genç hatta çocuk denecek yaşta anneyi kaybetmenin acısı, hayata karşı dik durmayı öğretmişti Su'ya. Hayat ona hem sevinç hem hüzünle birlikte yaşamayı ve asla eğilmemeyi, güçlü olmayı öğretiyordu. Gülüşlerini gösteriyor, gözyaşlarını içine akıtıyordu. Anne gidince çocukluğu da gidiyor insanın. Bir gün okuldan annesinin dükkanına geldi, annesinin morali bozuk ağlamış. Ne olduğunu sordu, detaylı olmasa da göğsünden parça alınacak, tahlil yapılacakmış dedi. O an dünya başına yıkılmıştı. Canım annem. Hayattaki tek sığınağıma ne olacaktı? O yıllarda kanser çok iyi bilinmediği için kendisi de tam anlayamamıştı. O gece evde büyük bir sessizlik vardı. Ertesi gün annesi Elmas Hanım'ın göğsündeki parça alındı. Bir haftalık zor bir bekleme süresi sonunda patoloji raporunda korktukları başlarına geldi. Tümör habisti. Uzun, sıkıntılı, zor bir karar aşamasından sonra Elmas Hanım göğsünü aldırmak için hastaneye yattı. O sabah hastaneye gidişleri, annesinin ameliyata hazırlanması, ameliyata gidişi, koridordaki 5 saatlik bekleyiş nasıl zordu. Yıllar sonra bugün hafızasını o kadar zorlamasına rağmen üzüntüden başka detay hatırlayamıyordu. İnsan beyni herhalde üzüntülü zamanlarını tıpkı bir bilgisayar gibi siliyor. Elmas Hanım Şebboy'u çok severdi. Ameliyattan çıkıp ayılınca Şebboy kokularıyla uyansın istediği için odasını Şebboylarla süslemişti Su. Nihayet ayılmıştı Elmas Hanım. Su annesini kaybedip tekrar bulmuş gibiydi. Allah insanı her üzüntüye hazır yaratmış, her şeye dayanma gücü vermiş, her şeye rağmen insanı ayakta tutan güç inancıdır. Annesi bir hafta hastanede yattı. Her gün okul çıkışı önce hastaneye annesine uğruyor, sonra eve gidiyordu Su. Akşam babası gelince tekrar hastaneye derken bu koşturmacada dersleri de çok ihmal etmiş, yarı yıl tatili 5 sayıfla gelmişti, bir de ÖSS sınavları vardı. İlişki annesinin hastalığı ve kendi hataları yüzünden çok istediği ÖSS'ye bile böyle giderse giremeyecekti. Su kafasında bunları sorgularken bir gece annesi yanına çağırdı. Bir bayan olarak tek gözünün gururunu çok incittiğini, babasına karşı utandığını falan anlattı. Anne kız o gece sabaha kadar konuştular. Bir yandan annesi bunları düşündüğü için daha iyi olduğunu anlıyordu, bir yandan da çok üzülmüştü. Artık kendisini toplayıp annesine daha çok destek olması gerekliydi. Su'nun derslerinin iyi olması onu da sevindirecekti. Her gün düzenli ders çalışmaya başladı. Her eczaneye, doktora takma silikon göğüsleri soruyordu ya da ne yapabileceklerini. Ağabeyinin Amerika'da bir arkadaşı vardı, onu aradılar. O da ben size göndereyim dedi. Hayat Su'ya her acıya karşı güçlü olmayı, çevresindekilere destek olmayı öğretiyordu. Hiçbir bilgi yaşayarak öğrenilen tecrübeden üstün olamaz. Bir hafta sonra silikon göğüs geldi. Sütyen içine yerleştirilen bir aparattı. Elmas Hanım'ın kendine olan güveni biraz daha gelmişti. Gün geçtikçe daha iyi görünüyordu. Bir gece Su'ya, ben artık iyiyim. İstersen söyle gelip seni istesinler, yüzük takalım, adı belli olsun daha rahat gezersiniz dedi. Ertesi gün hemen Ali ile buluşup annesiyle konuştuklarını anlattı. Kendisi de askere gitmeden yüzük takmayı çok istediği için hemen 2 gün sonra istemeye geldiler. İstemeye geldikleri gecedeki ruh hali çok karışıktı Su'nun. Sanki bir tiyatro oynanıyordu ve oyuncular geliyordu. Perde kapanınca ne olacak o belli değildi ama. Evliliği her sıkıntıdan bir kaçış, kurtuluş görmüştü. Sanki annesinin hastalığı bile beyaz gelinliği giyince geçecekti. Sevdiği erkekle evlenince her şey dört dörtlük olacak sanıyordu. Evliliğin ne olacağını bilmeden evlenmek istiyordu. Alacağı sorumlulukların farkında bile değildi. Kahveleri verirken elleri çok titredi. O gece teyzesi ve rahmetli eniştesi gelmişlerdi. Babası kızarsa suyu vermek istemezse onunla konuşmak görevi eniştesine verilmişti. Hakkı eniştesi ailede hep birleştirici olmuştur. Herkes çok sever ve sayardı. Misafirler gittikten sonra babası suyu karşısına alıp "Sen gerçekten istiyor musun bu çocukla evlenmek?" dedi. Çok şaşırmıştı. Yıllardır onu çok sıkan muhafazakar babasından böyle bir soru bile beklemiyordu. Korka korka evet dedi. Ama babası ben düşünmek istiyorum. Daha işi bile yok. Askere gidecek. Gelince iş kuracak filan. Bir sürü iş. Sen daha iyi bir işe sahip birine layıksın dedi. Ayrıca daha ikiniz de çok küçüksünüz dedi. O gece Su da bazı gerçekleri anlamaya başlamış ve her şeyi akışına bırakmaya karar vermişti. Bir hafta sonra Ali ağlayarak askere gitti. Su'dan ona söz vermesini, o askerdeyken kimseyle evlenmemesini istedi. Su çok şaşkındı ama yine de tamam dedi. Böyle bir şey aklına gelmemişti bile. Ali askere gitmişti fakat her gün annesini arayıp aklının Su'da olduğunu söylüyormuş. Askerden kaçarım yüzük takmazsanız diyormuş. Kayınvalidesi bir gece tekrar geldi, babasına durumu anlattılar. Kayınvalidesi, oğlumun aşkından hasta olmasından korkuyorum, siz de babasınız. Biz burada kızımıza yüzüğü takalım, hafta sonu da oğlanı ziyarete gideriz. Orada onunkini takarız dedi. Gerçekten de Su'yu isteyenler çoktu. Ali'nin duygularını anlıyordu ama Su'nun gözü kimseyi görmüyordu ki. O gece babası da nihayet söz verdi. Hafta sonu alışverişe çıkalım diye konuşuldu. Hafta sonu sabahtan alışverişe çıktılar. Kayınvalidesi Ali'nin yokluğunu elinden geldiğince aratmamaya çalıştı. Su ne istediyse fazlasıyla aldı. Hatta kuyumcuya birlikte gittiler. Sözde Su'ya pırlanta yüzük aldı. Aynı gece evlerinde kendi aralarında damatsız söz yüzüklerini taktılar. Hafta sonu hep birlikte Ali'nin yanına gittiler. Komutanından izin alıp onu da çarşıya çıkardılar. Bir pastanede yüzüğü taktılar. Ali o kadar şaşkındı ki hala inanamıyordu sözlendiklerini. Eve döndükten sonra Su'nun asker mektupları başladı. 18 yaşın verdiği heyecanla mektubu yazıyor, dudaklarına ruj sürüp satırları öpüyordu. O satırları öptükçe onu öpüyormuş gibi düşünsün istiyordu. Zarfa koymadan önce de Su'nun kokusu gelsin, onu kokluyormuş gibi olsun diye parfüm sıkıp zarfı kapatıyordu. İlişkide uzaklık olunca bir şeyler bozuluyor sanki. Bir de Su'nun sözlendiğini duymayıp istemeye gelenler oluyordu. Bunlar da kayınvalidesi ve sözlüsünün kulağına gidiyordu. Ali Su'nun evde oturmasını, onu kimsenin görmemesini istiyordu. Fakat Su asla öyle bir kadın olamazdı. Bu baskılarla Su da kendi kararlarını daha mantıklı düşünmeye başlamıştı. Bu kadar küçük yaşta, hele en büyük hayali olan ÖSS'ye girmeden evlenmeyi düşünmüyordu. hata ettiğinin farkına varmaya başlamıştı. Sözlenip ümit de vermişti. Aslında bu ümit belki de ona acımasından kaynaklanıyordu. Acıma duygusuyla aşkı, sıkıntıdan kaçışla evliliği birbirine karıştırıp hayatının hatasını yapıyordu Su. Bu gelgitleri yaşar ve kendisini sorgularken bir gece evde annesi, babası ve anneannesiyle bunları paylaştı. Anneannesi baştan beri karşı çıktığı için hemen çok doğru dedi. Annesi de Su'nun aşık olduğunu sandığı için destek olmuştu. Babası ayrılıkları hep karşı olduğu için kızdı. Babasının babası kendisi askerdeyken vefat etmiş. Bu yüzden askerlere hiç kıyamaz. Çocuğa askerdeyken yazık, ayrılık haberini verme, hiç değilse izne gelene kadar bekle dedi. Su asla rol yapamadığı için daha fazla da ümit vermemek adına ertesi gün telefonda ayrılmak istediğini söyledi Ali'ye. Ali çaresizdi, bir şey diyemedi. Alınan tüm eşyalar karşılıklı geri verildi. Aynı gece ağabeyi ve yengesiyle telefonda konuştu Su. Çok doğru bir karar verdiğini, hatasını telafi edip hemen ÖSS'ye hazırlanması gerektiğini söylediler. Ertesi gün ÖSS'ye hazırlanmaya başladı. Allah Su'ya hayatı boyunca hem çalışıp hem okuyacaksın demiş. Günler böyle geçip giderken babası da bir yandan başının etini yiyordu. Çocuk askerde kendini vursa, bir şey yapsa vicdan azabı çekmeyecek misin diyordu. Aslında Su da yüzüne söyleyemeyeceği için telefonda söylemeyi uygun bulmuştu. Bir gece geç vakit ev telefonu çaldı. Arayan sözlüsüydü, yalvarıyordu. Bana son bir şans ver. Okumana, çalışmana karışmayacağım diyordu. Bütün hatalarımı düzeltip senin istediğin gibi olacağım diyordu. Hatanın büyüğü aslında kendisindeydi, biliyordu. Kafasındaki ideallerini gerçekleştirmeden gençlik hevesiyle evlenmeye niyet etmek en büyük hatasıydı. Aynı gece babasıyla oturup konuştu. Babası, istersen yanına gidelim, orada yüz yüze konuşun, belki de barışırsınız dedi. Hem de çok sevaba gireceksin, askerdeyken üzme çocuğu. Babasını daha fazla kıramadı. O yıllarda abisi de doğuda görev yapıyordu. Sözlüsünün askerlik yaptığı şehirle 2 saatlik bir uzaklıktaydı. Bahaneyle hem ağabeyine gidecek, onları da görmüş olacaktı. Annesi, babası ve Su önce abilerine gittiler. Orada 2-3 gün kaldıktan sonra hep birlikte sözlüsünün yanına gittiler. Ali onları görünce her zamanki şaşkınlığını yaşadı. Babasına, annesine, abisine onu götürdükleri için çok teşekkür etti. Su ve Ali baş başa 1 saat konuştular. Su ona kendisinin hata ettiğini, erken karar verdiğini söylese de Ali onu çok sevdiğini ve çok mutlu edeceğini tekrarladı. Çok iyi niyetliydi aslında. O da Su'dan çok büyük değildi. Sadece 4 yaş büyüktü. Nihayet Su'yu ikna etmeyi başardı ve barıştılar. Babasının yanlarına döndüler. Babası tekrar yüzüklerini taktı, daha doğrusu Su'nun yüzüğünü. O hiç çıkarmamıştı. Yıllar sonra düşündükçe bir ilişkide baştan ayrılık olduysa, kişilerden biri memnun değilse daha en başında bitmeli. Yıllar da geçse, bitecekse bitiyor diye düşündü Su. Evliliğine döndükten sonra sözlüsü askerden gelince büyük bir nişan yapmaya karar verdiler. O dönemlerde salonda nişan yapmak çok modaydı. Sözlüsü askerden geldi, nişan hazırlıklarına başladılar. Nişanlık, takım elbise, yüzükler derken nişan tarihi geldi. Çok görkemli, kalabalık bir nişan töreni oldu. Rüya gibiydi. Nişanlığı, takıları, her şey çok güzeldi. Şimdi düşündükçe bu rüyamı benim gözlerimi bağlamıştı da ben hiçbir şey göremez olmuştum diyordu. Nişandan sonra annesinin vücudunun çeşitli yerlerinde ağrılar başladı. Her gece ağrılar yüzünden uyuyamıyordu. Hemen Ege Üniversitesi'ne gittiler. Birçok tahlilden sonra annesinin göğsünden akciğerine metastaz yaptığını öğrendiler. Her şey iyi giderken hayatı yine alt üst olmuştu. Doktorlar annesine en fazla 2-3 yıl yaşar dediler. Bundan annesinin haberi yoktu. Sadece babası, kendisi ve abisi biliyordu. Eve dönünce konuyu anneannesi ve teyzesine anlattı. Onlar da üzüldüler ve çeyizlerini bir an önce hazırlayıp düğününü yapalım, annen sağken dediler. Babası da aynı fikirdeydi. Nişanlanalı 3 ay bile olmadan ailece bir an önce evlenme kararı verilmişti. Annesi ölmeden kendisinin mürüvvetini görsün diye. Erkek arkadaşıyla nişanlanmayı isteyen kendisiydi fakat düğünün bu kadar çabuk olmasını istememişti. Yıllar sonra anlıyordu. Böyle şeyler aceleye gelmemeli. İnsan hayatıyla ilgili kararlar çok önemli. Çok iyi düşünüp acele etmemeli. Nasip değilse zaten her şeye rağmen göremez insan. Aceleyle hazırlandı Su'nun çeyizleri. Bir yandan annesi kemoterapi oluyor, bir yandan Su ile ilgilenmeye çalışıyordu. Su ne annesinin hastalığını ne de kendi düğün heyecanını yaşadı. Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Geceleri annesinin çok fazla ağrısı oluyordu. Evin içinde geziyor, kendini avutmaya çalışıyordu. Su onu gördükçe düğünüm var diye sevineyim mi, annem hasta diye üzüleyim mi bilemiyordu. Öyle bir ruh hali içindeydi ki. Bu acısıyla büyük düğün istememişti. Sade bir nikah ve kına gecesi yapalım diye düşünmüşlerdi. kına gecesinde bile annesi ilaçlarını alıp salona gelmişti. Artık ne aşk düşünürü olmuştu ne evlilik. Aslında annesinin gözleri önünde eriyip gitmesine ve çaresizliklerine kahroluyordu. Kanser öyle bir illet ki bir kere girmesin insanı mahvediyor. Yaşayanlar bilir. O yıllarda tedavi imkanı da yoktu. 6. Bölüm. Bugün çeyizlerini almaya gelecekler. Sabah uyandığından beri çok heyecanlı Su. Bir haftadır sanki evcilik oynuyormuş gibiydi. Yeni eşyalar, süslü. Çeyiz hazırlıyorlar ya, süslü olmalı. Prosedür böyleydi yıllardır. Bunlarla başlamıştı Su'nun pembe rüyalara dalması. Genç kızlık hayalleriyle annesinin hastalığından, babasının disiplininden bir kaçış kurtuluştu. Belki de evlenmek onun için. Bir de herkes evlilikle ilgili güzel şeyler söylüyordu. Oysa bir kişi bile onu uyarsaydı, evliliğin kötü yanlarını, dikkat etmesi gereken noktaları, bir akıl vereni olsaydı diye sitem ediyordu kendi kendine. Gerçi o cahilliğiyle, heyecanıyla dinler miydi onu da bilemiyordu. Kahvaltıdan kalktıktan sonra nişanlısının ailesi ve arkadaşları çeyizlerini almaya geldiler. Eşyalar kamyona taşındı. Diğer kırılacak eşyaları babası ve ağabeyinin arabasıyla hep birlikte eve götürdüler. Su'nun ailesinde çeyiz alma bir ritüeldir. Her şey özenle hazırlanır. Çeyizler yerleştikten sonra ikramlar yenir, eğlenir. Anneannesi eve önce Kur'an-ı Kerim girsin, sonra bizler girelim, hayırlı uğurlu, bereketli olsunlar diye dua etti. Keşke her şey dualarımızdaki gibi olsa. Çeyizleri yerleştikten sonra çaylar içildi, ikramlar yenildi. O gün çok güzel, neşeli geçmişti. Akşama doğru herkes gidince annemler, biz gidelim, siz arkadan nişanlınla gelin diyerek bizi yalnız bıraktılar. Onunla o evde ilk defa yalnız kalmıştı. İçine bir korku, ürperti girdi. Bu ev onların mıydı? Su bundan sonra bu evde nasıl yaşayacaktı? Bir şaşkınlık olmuştu. Hala inanamıyordu. Ali, evimiz çok güzel oldu ama asıl güzellik sensin. Sensiz bunlar olamazdı. Bu evi sen güzelleştirdin dedi. Ev küçücüktü. İki odası bir oturma odasından ara kapıyla açılan bir salonu vardı. Her şeye rağmen içini istedikleri gibi döşemişlerdi. O ev benimdi. Hayallerimi gerçekleştireceğim, eşimle çok mutlu olacağım yuvamızdı. Ona çok güzel yemekler yapacaktım bahçeye bakan mutfağımızda diye hayaller kuruyordu. Ali'nin konuşması Su'yu rahatlattı. Hava kararmadan evi kilitleyip çıktılar. Ali Su'yu eve bırakıp tekrar yeni evlerine döndü. Ailede adettir. Gelinin çeyizleri eve girdi mi mutlaka o evde birisi kalır. Bu da genelde damadın kendisi oluyordu. 3. ayrımın sonu sayfa 46.